Atatürk ve Adnan Saygun.
Ayrım 8.
Saygun ile son yıllar, son günler. Büyük sanatçıların yalnız insanlar olması doğaldır. Onların iç alemleri ve ufukları, vasat insanların algılamalarına imkan olmayan ölçülere sahiptir. Bu insanları yaşarken anlayan ve onların özel dünyalarına girebilen bazı şanslı kimseler vardır. Halit Refi, 1975 yılında bir belgesel film yapmak üzere Saygunların Etiler'deki evine gittiğinde Saygun tarafından Aşkı Memnun'un yönetmeni olarak kabul edilmişti. Bu belgesel başladı ama ne yazık ki pek çok proje gibi bürokrasinin dişli çarkları arasında kayboldu gitti. Ama Adnan Saygun, Halit Refi dostluğu gitgide derinleşti. Sonunda o derin dünyanın gizli kapıları Saygun'un özel çalışma odasında uzun sohbetlerde Refi'ye açılmaya başlandı. Ülke kültürüne ve dünyaya bakıştan kediler ve doğa konusuna kadar pek çok müşterek ilgiler ortaya çıktı. Yalnızlıklar sık sık bir araya gelmelerle giderilmeye başladı. Her fanide olduğu gibi bu büyük insanın da dünyadan ayrılma zamanı geldiğinde kendisi bunu ne kadar tevekküle karşıladıysa da Halit Refi için o kadar kabullenmesi zor bir gerçek oldu. Kemal Tahir'den sonraki en değerli dostu da onu bırakıp gidiyordu. İşte bu zor ayrılık yazısının Halit Refi'nin kaleminden aktarılması bu sebeptendir. Tam ayrılırken artık ayrılmak zamanı geldi, yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisi iyi? Bunu Tanrı'dan başka kimse bilmez dedi. İliklerime kadar ürperdim. Beni Eflatun'un apolojisi ile uğurluyordu. Gülper ile benim en mutlu olduğumuz zamanların başında Nilüfer ve Adnan Saygun ile birlikte yeni yıla girdiğimiz geceler gelmekteydi. Kaç yıldır sektirmeden bu birlikteliği sürdürmekteydik. O gece bir sevgi, saygı ve huzur ortamı içinde bir yıl süresince neler olduğunu, neler yaptığımızı konuşur, yeni yılda yapmayı tasarladıklarımızı görüşürdük. Amcam Ata Refi, Saygun Hoca ile aynı yaştaydı. Her akıllı, bilgili Türk vatandaşı gibi o da Saygun'a saygı ve hayranlık duymakta, kendisiyle tanışmayı arzulamaktaydı. Türkiye'de özel tekstil sanayinin ve özel eğitimin öncülerinden olan amcam, iş hayatından emekliye ayrılmaya karar verdikten sonra kendini tamamen resme vermişti. Saygun Hoca da amcamı gıyabında bizim evdeki bazı tablolarından tanımaktaydı. Nihayet 1989'a gireceğimiz yılbaşı gecesi bizim evde tanışmalarını kararlaştırdık. Amcam ve yengem bu karşılaşmayı heyecanla bekliyorlardı. Yılın son günü Nilüfer Hanım telefon etti. Saygun Hoca'nın hastalandığını haber verdi. Hemen koştum gittim. Saygun Hoca yatıyordu. Ateşi yüksekti. Ağrıları vardı. 1989'a saygunlar olmadan uzun zamandır kendilerini onlarla tanışmak için hazırlayan amcamlarla birlikte girdik. Saygun Hoca'nın rahatsızlığı bir ay sonra teşhis edilebildi. Safra kesesi yıllar önce alındığı halde kanallarında yeniden taş meydana gelmişti. Taşların ameliyat edilmeden giderilmesi için çareler düşünüldü. Sonuçta Alman hastanesinde Türkiye için çok yeni bir usul ile ağzından tüp indirilerek taşların kanaldan alınmasına karar verildi. 27 Şubat 1989 günü öğleye doğru Nilüfer Hanım telefon etti. Taşlar yeni usul ile ağrısız sızısız ağız yolundan alınmış, Saygun Hoca rahatlamıştı. Gülper ile hastaneye koştuk. İki küçük kara taş parçası bir tüpün içinde göstermelik duruyordu. O günün tarihini gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü o akşam eve dönerken mahallede kayıp düştüm. Ayağım kırıldı, 3 ay alçıda yattım. Saygun Hoca kendini toparladı. Ben de birkaç ay sonra koltuk değneğini bastona attım. Hafif aksayaraktan yeniden yürür hale geldim. 1990 yılında sağlıklarımızı yeniden kazanmış olarak birlikte girmeyi tasarlıyorduk. Amcamlarla geçen sefer olmayan tanışmayı bu yılbaşı gecesi gerçekleştirecektik. Sanki yılın bir başka gecesi yokmuş gibi. Heyhat, 1989'un son günü de Nilüfer Hanım'dan bir telefon geldi. Saygın Hoca yine hastalanmıştı. Yine evde yüksek ateşte yatmaktaydı. Tabii hemen koştum gittim. Apartman komşuları, aile dostları, Profesör Doktor Aydın Kargı başucundaydı. Saygın Hoca'nın rahatsızlık sebebi tam anlaşılmamıştı ama yataktan kalkamayacağı muhakkaktı. Bir yıllık bir bekleyişten sonra amcam ile yengem bir hayal kırıklığına daha uğramışlardı. Amcam Gülper'in Kedimiz Adalı ile çok güzel bir portresini yapmıştı. Resmi bize verirken Saygın Hoca'nın da orada olmasını bekliyordu. Olmadı. 1990'a da buruk havada girdik. Saygun'un rahatsızlığının teşhisi gene uzunca bir zaman aldı. Taşların alınması sırasında safra kanallarında bazı zedelenmeler olmuş, bunlar zamanla iltihaplanmaya yol açmıştı. Bu iltihaplanmayı ameliyatsız giderebilmek için yapılan müdahaleler fayda vermedi. Sonuçta daha hayati tehlikesi olan bir sarılık durumu karşısında Saygun Hoca yaz ortasında ameliyat edildi. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorları bana özel olarak ameliyatın ciddi ve zor olduğunu bildirdiler. Saygın Hoca iyice takatten düşmüş, kan kaybından çok kilo vermişti. Bütün rahatsızlıklarına rağmen yaratıcı gücü pırıl pırıldı. Bir araya geldiğimizde yeni tasarılarını anlatıyordu. 4. Yerli Çalgılar Kuarteti üzerinde çalışıyordu. Benim pek kuartet meraklısı olmadığımı, büyük senfonik eserlere düşkünlüğümü bildiğinden, birkaç kuartet birlikte dinleyelim, bakın size kuarteti sevdireceğim diyordu. Sonra bana pek heyecan veren 6. senfoni tasarısında insan seslerini nasıl kullanacağını anlatıyordu. Bu senfoni onun için insanlık bilincinin oluşumunu ifade edecekti. Mevlana ile ilgili sözleri kısmen Farsça, kısmen Türkçe olan korolu orkestralı başka bir müzik yapısı tasarlamaktaydı. Fakat eşi Nilüfer Hanım'ın sağlık durumu onu çok üzmekteydi. Onun romatizmal ağrılarına bir türlü çare bulunamamaktaydı. Nilüfer Hanım'ın şikayetleri karşısında Saygın Hoca kendi derdini tamamen unutmuş gibiydi. Sıkıntılı bir sonbahar başlamıştı. Amcam ile yengem hala Saygınlar ile tanışmayı bekleyerek onların pek parlak gitmeyen sağlık durumlarına üzülmekteydiler. Saygın Hoca ile aynı yaşta olan amcam, ikisi de 1907 doğumluydular. Oldukça dinç bir görünüme sahipti. Bir sabaha karşı amcamın ani bir kalp krizi sonucu öldüğünü haber aldım. Ölümünden birkaç saat öncesine kadar hiçbir görünür sıkıntısı yoktu. Bu ölümü Saygınlara söylemedik. Çünkü her ikisi de çok rahatsız günler geçirmekteydiler. Nilüfer Hanım'ın ağrıları için gittikleri Bursa kaplıcalarından perişan bir halde döndüler. Yataklara düşmüşlerdi. Aralık başında ben film çekmek için Antalya'ya gitmek zorundaydım. Vedalaşmak için evlerine uğradım. Saygın Hoca bitkin yatmaktaydı. Kendi durumunu bir tarafa bırakmış, Nilüfer Hanım ağrılarından nasıl kurtulur diye düşünüyordu. Tam ayrılacakken, artık ayrılmak zamanı geldi. Yolumuza gidelim. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisi daha iyi, bunu Tanrı'dan başka kimse bilmez dedi. İliklerime kadar ürperdiğimi hissettim. Beni yüce bilgiliğine yarışır bir şekilde olağanüstü bir hafıza ile ezberden Eflatun'un Apolojyası'nın son paragrafı ile uğurluyordu. Antalya'daki film çekimi bir büyük eza ve cefa oldu. Gülper ile geceleri telefonlaşıyorduk. Bana Saygınların hastaneye yattıklarını haber verdi. O da elinden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyordu. Antalya çekimleri yılbaşından önce bitti. İstanbul'a canımı zor attım. Saygın Hoca Çapa Hastanesi'ndeydi. Ayrıldığım zamana göre çok daha kötü durumdaydı. Evini özlemişti. Hastane atmosferinden bezmişti. Doktorların izniyle onu hastaneden alıp eve götüreceğimiz gün Gökbaşkanı Profesör Doğramacı Erkan'ı ile birlikte geldi. Kendisine yurt dışındaki bir hastanede Türkiye'den daha farklı bir tedavi uygulamak imkanı bulunmadığını ama mutlaka istiyorsa İngiltere'ye gönderilmesi için her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Saygın Hoca kendisinden çok Nilüfer Hanım'ın ağrılarına bir çare bulunur diye İngiltere'ye gitmeye yakınlık gösteriyordu. Hastaneden eve dönerken ben heyecan ve şaşkınlıktan köprü yoluna saptım. Saygun Hoca arkada bitkin oturduğu yerde durumu fark etti. Bana yanlış yöne girdiğimi söyledi. Kısmette meğerse İstanbul'a köprüden son bir defa bakmak varmış. Eve dönmenin sevinci uzun sürmedi. Kapı komşusu, can dostu Profesör Aydın Kargı'nın yakın ilgisine rağmen evde bakım gitgide zorlaştı. Neticede Florence Nightingale Hastanesi'ne taşınıldı. Bu son durakta artık eşi Nilüfer Hanım'a da yakınlarına da acı gerçek ifşa edildi. Saygın Hoca'nın şifa bulmaz rahatsızlığı pankreas kanserine dönüşmüştü ve tıbbın yapacağı bir şey kalmamıştı. 1990 yılının son akşam yemeğini evde Gülper ile yalnız başımıza yedik. Saygınlar ile kutlanan huzurlu, umutlu yılbaşılar geçmişte kalmıştı. Amcam iki yılbaşı Saygın ile birlikte olmaya kendini hazırlamış, sonra da bu arzusu gerçekleşmeden aramızdan ayrılmıştı. Kediler ve papağanlar için yılbaşı gecesinin öbür gecelerden bir farkı yoktu. Karınları doyduğu için keyifleri yerindeydi. Bizim duyduğumuz acı umurlarında değildi. Kim bilir, belki de onlarınki daha doğal olanıydı. Ocağın ilk günleri artık Saygın Hoca için gün ve saat saymaya başlamıştık. Zamanın ve imkanların el verdiği ölçüde onun yanında bulunmaya çalışıyorduk. Durumu her an daha ağırlaşıyordu. Ama aklı hala eserlerindeydi. Gözlerini güçlükle açtığında en sevdiği öğrencilerini yanı başında görmek onu heyecanlandırıyor, onlara gelecek için talimat vermeye çalışıyordu. Kerem Operası'nın sahnelenmesinde çalışan Serdar Yalçın'a birinci perdenin bir bölümünün nasıl söyleneceğini, titreyen sesiyle tegani ederek tarif etmesi benim soğukkanlılık maskemi bir darbede parçalamış, bir an için duygu zafiyetini gizleyemez duruma gelmiştim. Durumu Almanya'da duyan Gülsin Onay, cumartesi gecesi bulabildiği ilk uçakla İstanbul'a gelmişti. Gülsin Onay, Saygın Hoca'nın en sevdiği öğrencilerindendi. Onu eserlerinin en başarılı icracılarından biri saymaktaydı. Pazar günü biz öğleden sonra hastaneye vardığımızda Gülsin Onay solgun ve yorgun bir halde hocasının başındaydı. Saygın son olarak Almanya'da da basılmakta olan Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüt adlı eserinin 36. sayfasında gördüğü bir nota yanlışlığını Gülsin Onay'a işaret etmiş, düzeltilmesini istemişti. Sonra kendinden geçmişti. Rahmetli Oğuz Atay, en değerli varlığımız beynimizdir derdi. Adnan Saygun'u tanımak fırsatı olmamıştı. Şimdi onun ölümünü beklerken benim yerimde Oğuz olsa ne düşünürdü? Cumhuriyet Türkiye'si kültürünün en büyük temsilcilerini ne gariptir birbirlerinden uzakta kendilerini yetiştirmişlerdi. Adnan Saygun ile Kemal Tahir hiçbir araya gelmemişti. Arada Nazım Hikmet gibi ortak bir dosta rağmen bir araya gelseler anlaşabilirler miydi? Mizaçları birbirlerinden çok farklıydı. Ama bilgi, beceri ve namus bakımından o kadar da yakınlıkları vardı ki. Saygun ile Sedat Hakkı Eldem 80 yaşlarına vardıklarında ilk olarak Mimar Sinan Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmişlerdi. Hiç kuşkusuz birbirlerini biliyorlardı. Karşılıklı bir saygı içinde, belki de ortak konuların bolluğu karşısında yan yana sessizce oturmayı tercih etmişlerdi. Ben bu büyükleri bir ölçüde tanımak şansına sahip olmuştum. Onlarla yakınlığım olmasaydı, aramızdan ayrılmaları beni acaba bu kadar etkiler miydi? Saygun'un gidişi mi, yoksa gitgide yalnız kalmak duygusu muydu yüreğimi ezen? Ölümü beklerken insan ne karmakarışık, hatta ne ipe sapa gelmez şeyler düşünüyor ya Rabbi. Bütün hayatiyeti durduğunda 6 Ocak 1991 günü akşam saat 6:10 geçmekteydi. Ben burada Saygun'un son yılları ve son saatleriyle ilgili birkaç anımı naklettim. Tarih onun musiki alanındaki büyüklüğünü anlatacak ve değerlendirecek çok insan kaydedecektir.
Ayrım sonu.